Ayrım 22.
Hobbitler ve Yolgezer Kapı'dan geçerek birkaç mil kadar yoldan devam ettiler. Yol önce sola saptı. Sonra Bree Tepesi'nin eteğini dolanarak doğuya doğru uzanan çizgisine geri döndü ve hızla aşağıya ormanlık araziye doğru inmeye koyuldu. Sollarında tepenin daha az dik olan kuzeydoğu yamaçlarındaki Staddle'ın evlerini ve Hobbit oyuklarının bir kısmını görebiliyorlardı. Yolun kuzeyinde epey uzaklardaki derin bir çukur bölgeden koyu ağın yerini belli eden duman kıvrımları yükseliyordu. Baş tokayı ise daha ilerideki ağaçların gerisine saklanmıştı. Yol biraz daha inip Bree Tepesi'ni yüksek ve boz arkalarından dikilir bıraktıktan sonra kuzeye doğru uzanan dar bir patikaya vardılar. İşte burada açık yolu bırakıp gizlenmeye başlayacağız dedi yol gezer. Kestirme bir yol değildir umarım dedi Pippin. Ormandan geçerken tuttuğumuz kestirme yol neredeyse bir felaketle sonuçlanıyordu. Ha ama o zaman ben yanınızda değildim diye güldü yol gezer. Benim seçtiğim yollar ister kestirme olsun ister uzun yanlış yere çıkmaz. Yolun yukarısına ve aşağısına bir göz attı. Görünürde kimse yoktu. Önlerine düşüp hızla ormanlık vadiye doğru inmeye koyuldu. Buralara yabancı olan hobbitlerin anlayabildiği kadarıyla yol gezerin planı önce baş tokaya doğru gidip köyü sağlarına alarak doğusundan dolaşmak, sonra da yaban topraklardan mümkün olduğu kadar dümdüz Fırtınabaşı tepesine doğru ilerlemekti. Bu şekilde eğer her şey yolunda giderse ileride titrer sinek su bataklıklarının çevresinden dolanmak için güneye doğru büyük bir kavis çizen yoldan epey bir mesafe kazanmış olacaklardı. Fakat tabii ki bu durumda kendileri bataklıklardan geçmek zorunda kalacaklardı ve yol gezerin tarifine göre hiç de hoş yerler değildi bataklıklar. Fakat bu arada yürüyor olmak hiç de kötü sayılmazdı. Gerçekten de bir gece önceki olayların rahatsızlığı olmasa bu ana kadarki yolculuklarının en keyifli kısmı bu olurdu. Güneş parlıyordu, hava açıktı ama çok sıcak değildi. Vadideki ağaçlar hala yapraklı ve rengarenkti, huzurlu ve tekin görünüyordu. Yolgezer şaşmaz adımlarla onları kendi başlarına olsa çoktan kaybolmuş olacakları bir sürü kavşaktan geçirmekteydi. Oraya buraya dönerek bir gittiği yoldan bir kez daha geçerek dolambaçlı bir yol takip ediyordu ki izleyen varsa atlatabilsinler. Bill Eyrelti yoldan nereden ayrıldığımıza bakmıştır mutlaka, dedi. Gerçi kendisinin bizi takip edeceğini hiç zannetmiyorum. Buraları o da iyi tanır. Ama ormanda benimle başa çıkamayacağını biliyor. Benim korktuğum onun diğerlerine ne söyleyeceği. Pek uzakta olduklarını zannetmiyorum. Eğer baş tokaya gittiğimizi zannederlerse ne âlâ. Artık yol gezerin maharetinden mi, başka sebepten mi bilinmez, bütün o gün boyunca başka herhangi bir canlının ne sesini duydular ne izine rastladılar. İki ayaklılar arasından kuşlar, dört ayaklılar arasından da bir tilki ile bir iki sincap dışında. Ertesi gün dümdüz doğuya doğru ilerlemeye başladılar. Her yer hala sessiz ve sakindi. Bree'den ayrıldıklarının üçüncü gününde Tokay ormanından çıktılar. Yoldan ayrıldıklarından beri arazi muntazam bir şekilde alçalmıştı. Şimdi yürüyüşü çok daha zorlaştıran geniş bir düzlüğe girmekteydiler. Bree eli sınırlarının çok dışındaydılar artık. Yolu izi olmayan yabanlıktaydılar ve titrer sinek su bataklığına yaklaşıyorlardı. Toprak artık nemlenmişti. Yer yer balçık kısımlara, orada burada su birikintilerine ve saklanmış minik kuşların şakımalarıyla dolu geniş kamış ve sazlıklara rast geliyorlardı. Hem ayaklarını ıslatmamak hem de gittikleri yönden sapmamak için yollarını çok dikkatli seçmeleri gerekiyordu. İlk başta oldukça iyi ilerlediler. Fakat gittikçe bataklıktan geçişleri hem yavaşladı hem de daha tehlikeli bir hal aldı. Bataklık tutarsız ve haindi. Habire kayıp duran bataklar arasında kolcular bile sürekli bir patika belleyemezdi. Sinekler eziyet vermeye başlamışlardı ve hava kollarından paçalarından içeri tırmanan, saçlarına dolanan mini minnacık titrer sinek bulutlarıyla doluydu. ''Beni canlı canlı yiyorlar!'' diye bağırdı Pipin. ''Titrer sinek suymuş. Burada sudan çok titrer sinek var. Hobbit bulamadıklarında neyle beslenir bunlar?'' diye sordu Sam, boynunu kaşıyarak. Bu ıssız ve nahoş topraklarda perişan bir gün geçirdiler. Konaklama yerleri nemli, soğuk ve rahatsızdı. Her yanlarını ısıran böcekler onları uyutmuyordu. Ayrıca kamış ve ot öbeklerinde seslerinden cırcır böceğinin melun akrabaları olduğu anlaşılan iğrenç yaratıklar barınmaktaydı. Bunlardan binlerce vardı. Bütün bir gece ta ki hobbitler neredeyse çileden çıkıncaya kadar hiç durmamacasına Nick Brick, Nick Brick diye dört bir yandan viyaklayıp durmuşlardı. Ertesi gün yani dördüncü gün pek az daha iyiydi. Gece ise hemen hemen bir o kadar rahatsız. Nick Brick'leri Sam onlara böyle diyordu, geride bırakmışlardı. Ama titrek sinekler hala peşlerindeydi. Frodo yorgun argın ama gözlerini kapayamadan uzanırken uzaklarda bir yerde gökyüzünün doğu tarafında bir ışık görür gibi oldu. Şimşek gibi defalarca çakıp çakıp soluyordu ışık. Şafak söküyor olamazdı çünkü şafak vaktine daha birkaç saat vardı. ''O ışık ne?'' dedi Frodo, doğrulup ayağa kalkmış gecenin içinde uzaklara bakınan yol gezere. ''Bilmiyorum.'' diye cevap verdi yol gezer. ''Bu kadar uzaktan seçmek mümkün değil. Dağların tepesinden fışkıran şimşekler sanki.'' Frodo geri yattı. Fakat beyaz şimşekleri ve şimşeklerin önünde yol gezerin sessiz ve tetikte duran uzun kara silüetini hala görebildiği epey bir süre daha geçti. Sonunda huzursuz bir uykuya daldı. Beşinci gün az bir yürüyüşten sonra bataklıkların oraya buraya dağılmış son su birikintilerini ve kamış yataklarını arkalarında bıraktılar. Önlerindeki arazi yeniden muntazam bir şekilde yükselmeye başlamıştı. Uzakta doğu tarafında bir dağ çizgisini görebiliyorlardı artık. En yüksek dağ çizginin sağında diğerlerinden biraz ayrı duruyordu. Zirvesi hafif yassılmış külah biçiminde bir tepesi vardı. ''Orası fırtına başı,'' dedi yol gezer. ''Artık epey sağımızda kalan eski yol bu dağın güneyinden, eteklerinin az berisinden geçer. Eğer dosdoğru ilerlersek yarın öğlen vakti oraya varabiliriz. Sanırım öyle yapmak en iyisi.'' ''Ne demek istiyorsun?'' diye sordu Frodo. Şunu söylemek istiyorum. Oraya vardığımızda ne bulacağımız belli değil. Orası yola çok yakın. Ama orada Gandalf'ı bulmayı ümit etmiyor muyduk? Evet, ama bu zayıf bir ümit. Bu taraflara gelse bile Bree'den geçmeyebilir. O zaman da ne yaptığımızı bilemez. Ve zaten eğer şans eseri hemen hemen aynı anda oraya varmazsak birbirimizi bulmamız mümkün değil. Orada beklemek ne onun için ne de bizim için pek güvenli olmaz. Süvariler bizi yabanlıkta bulamazlarsa onlar da Fırtına Tepesi'ne yollanacaktır. Oradan her yer iyice görülür çünkü. Hatta biz burada dururken bizi dağın tepesinden görebilecek bir sürü kuş ve hayvan vardır buralarda. Bütün kuşlara güven olmaz ve onlardan daha kötü yürekli daha ne casuslar var. Hobbitler endişeyle uzaktaki dağlara baktılar. Sam parlak ve düşmanca gözlerle üzerlerinde süzülen atmacılar veya kartallar görürüm korkusuyla soluk gökyüzüne çevirdi başını. Sayende huzurum kaçtı. Kimsesiz gibi oldum yol gezer dedi. Ne yapmamızı salık veriyorsun diye sordu Frodo. Sanırım diye cevapladı yol gezer yavaş yavaş. Sanki o da pek emin değilmiş gibi. Sanırım en iyisi fırtına başını değil de dağ çizgisini hedef alıp buradan mümkün olduğunca dümdüz doğuya gitmek. Sonra dağların eteğinde bildiğim bir patika var. Oraya sapabiliriz. Bu patika daha korunaklı bir şekilde bizi kuzeyden fırtına tepesine çıkartır. O zaman ne göreceksek görürüz. O gün erken çöken soğuk, akşama kadar bütün bir gün boyunca ağır ağır ve zorla yürüdüler. Arazi daha kuru ve daha çıplak bir hal almıştı. Fakat bataklıkla birlikte sis ve buhardan da kurtulmuşlardı. Yuvarlak kırmızı güneş yavaş yavaş batıdaki gölgeler içine batıncaya kadar birkaç kederli kuş cikcikleyip feryat figan edip durdu. Sonra boş bir sessizlik çöktü. Hobbitler ta uzaktaki çıkın çıkmazının şen şakrak pencerelerinden içeri bakan gün batımının yumuşak ışıklarını geçirdiler akıllarından. Günün sonunda kendini durgun bataklıklara salmak için dağlardan dolanıp gelen bir dereye vardılar ve ışığın yettiği sürece kıyısından yukarı doğru çıktılar. Sonunda durup derenin kıyısındaki bodur akça ağaçların altında kamplarını kurduklarında gece olmuştu bile. Artık karşılarında karanlık gökyüzünün önünde dağların kasvetli ve ağaçsız sırtları yükseliyordu. O akşam nöbetleşe yattılar ve galiba yol gezer de hiç uyumadı. Ay büyüyordu. Gecenin erken vakitlerinde toprağın üzerine soğuk, boz bir ışık düşmüştü. Ertesi gün güneş doğduktan az sonra yeniden yola koyuldular. Havada don vardı. Gökyüzü soluk ve berrak maviydi. Hobbitler gece adeta deliksiz bir uyku çekmiş gibi canlanmış hissediyorlardı kendilerini. Daha şimdiden yetersiz yiyecekle her halükarda şayet de olsa ayakta kalmalarına bile zor yeter diye düşünecekleri kadar yemekten daha azıyla uzun süre yürümeye alışmışlardı. Pippin, Frodo'nun eskisinden iki kat daha iri göründüğünü iddia ediyordu. ''Çok ilginç,'' dedi Frodo, kemerini sıkarak. ''Çünkü aslında basbayağı hacim kaybetmiş durumdayım. Umarım bu zayıflama süreci hep böyle devam etmez. Yoksa bir hayalete dönüşeceğim. Böyle şeylerden söz etmeyin dedi yol gezer hemen. Onları hayretler içinde bırakan bir ciddiyetle. Dağlar gitgide yaklaştı. Yer yer neredeyse 1000 ayağa kadar yükselen, yer yerde arkalarında kalan doğu topraklarına açılan geçitlere veya derin yarlara inen dalgalı bir sırt oluşturmaktaydılar. Hobbitler bu sırtın tepesi boyunca üzeri yeşilliklerle kaplanmış duvar veya set kalıntılarına benzer şeyler görebiliyorlardı. Yarlarda da eski taş eserlerin yıkıntıları hala ayakta duruyordu. O gece batıya bakan yamaçların eteğine varıp orada konakladılar. Bu 5 Ekim gecesiydi ve Bree'den çıkalı 6 gün olmuştu. Sabah Tokay Ormanı'ndan ayrıldıklarından beri ilk kez gözle görülür bir patika buldular. Güneye doğru ilerlemeye başladılar. Yol hem yukarıdaki tepelerden hem de batıdaki düzlükten bakıldığında mümkün olduğunca gözden uzak kalsın diye özenle seçilmiş gibi görünen kurnazca bir çizgi izlemekteydi. Küçük vadilere dalıyor, dik yamaçların hemen dibinden gidiyordu. Daha düz ve açık arazilerden geçerken de iki yanına çit gibi dizilmiş iri kayalar ve yontulmuş taşlar yolcuları gözlerden gizliyordu. Bu yolu kim ne için açmış acaba dedi Mary. Olağan dışı, irilikte taşların sık aralıklarla yerleştirilmiş olduğu bu bölümlerin birinden geçerlerken. Buradan pek hoşlandığım söylenemez. Buranın ne bileyim biraz höyüklü kişimtırak bir hali var. Fırtına başında höyük var mıdır? Yok, ne fırtına başında ne de diğer dağlarda höyük bulunmaz diye cevap verdi yol gezer. Batı insanları son yıllarında bu dağları Angmar'dan gelen belaya karşı bir süre savundular gerçi ama buralarda oturmazlardı. Bu patika surlar üzerindeki hisarlar için yapılmış. Fakat ondan çok önce Kuzey Krallığı'nın ilk günlerinde Fırtına Tepesi'nden Amon Sul adını verdikleri muazzam bir gözcü kulesi inşa etmişlerdi. Çoktan yakılıp yıkılmış, geride yalnız tepenin başında kaba bir taç gibi duran, yıkık dökük bir taş çember kalmış. Oysa vaktiyle başı göklerde güzel bir kuleymiş. Elendil'in son ittifak günlerinde Gil-galad'ın batıdan gelişini oradan gözlediği anlatılır. Hobbitler yol gezere baka kaldılar. Belli ki yabanlığı bildiği kadar eski irfanlardan da haberdardı. Gil-galad kim diye sordu Merry. Fakat düşüncelere dalmış görünen yol gezerden cevap gelmedi. Aniden alçak bir ses şöyle mırıldanmaya başladı. Gil-galad bir elf kralıydı. Ozanlar hüzünle söyler olanları. Son kraldı o. Dağ ve deniz arasında hükmederdi adil ve özgür bir krallığa. Uzundu kılıcı, mızrağı sivri, uzaklardan seçilirdi parlayan miğferi. Sayısız yıldız göklerin tarlasında görünürdü gümüş kalkanının aynasında. Ama ayrıldı gitti uzun zaman önce. Kimse bilmez şimdi nerede. Çünkü düştü yıldızı karanlıklara, gölgelerin hükmettiği Mordor'a. Diğerleri hayretle dönüp baktılar. Çünkü ses Sem'in sesiydi. Durma dedi Merry. Bütün bildiğim bu diye kekeledi Sem kızararak. Bunları Bay Bilbo'dan öğrendiydim delikanlılığımda. Elflerin ne çok merak ettiğimi bildiğinden bana hep böyle hikayeler anlatırdı. Bana yazmayı öğreten de odur. Çok alimdi sevgili Bay Bilbocuğum. Şiir de yazardı. Bu deyiverdiğim şiiri o yazdıydı. O yazmadı dedi yol gezer. Bu kadim bir lisanda yazılmış olan Gil-galad'ın düşüşü ağıtından bir bölümdü. Bilbo tercüme etmiş olmalı. Bunu bilmiyordum. Gerisi de vardı dedi Sam. Hep Mordor'la ilgili. Ben o kısmı öğrenemedim. Tüylerimi diken diken ediyordu. Bir gün yolumun o taraflara düşeceğini hiç düşünmezdim. Mordor'a gitmek mi diye bağırdı Pippin. O kadar da değildir umarım. O ismi o kadar yüksek sesle söylemeyin dedi yol gezer. Patikanın güney ucuna yaklaştıklarında günün ortasını etmişlerdi bile. Ekim güneşinin solgun berrak ışığında dağın kuzey yamacına köprü gibi tırmanan Grimthrak yeşil bir set vardı önlerinde. Henüz gün iyice aydınlıkken bir an önce yukarıya çıkmaya karar verdiler. Artık kendilerini gizlemeleri mümkün değildi. Bir düşman veya casusun onları görmeyeceğini ümit etmekten başka çareleri yoktu. Dağa kıpırdayan bir şey görünmüyordu. Eğer Gandalf etrafta bir yerlerdeyse bile izi belli değildi. Fırtına başının batı yanında dibinde etrafı otlarla kaplı, çanak şeklinde kuytu bir yeri olan korunaklı bir çukur buldular. Sam ile Pippin'i midilli ve eşyalarla burada bıraktılar. Diğer üçü yola devam etti. Yarım saat süren zahmetli bir tırmanıştan sonra yol gezer dağın başına vardı. Frodo ile Merry de yorgun argın ve nefes nefese onu izlediler. Son yamaç pek dik ve kayalık gelmişti. Yol gezerin söylemiş olduğu gibi tepede kısmen dağılmış, kısmen de yılların otlarıyla örtülmüş eski taşlardan örülme geniş bir çember buldular. Fakat çemberin ortasında kırık taşlardan bir kurgan vardı. Taşlar sanki ateşten kararmış gibi duruyordu. Etrafındaki çimenler köklerine kadar yanmış, halkanın içindeki bütün otlar da sanki dağın tepesine alevler yalamış gibi kavrulup buruşmuşlardı. Ama herhangi bir canlıdan iz yoktu. Yıkık çemberin kenarına çıkınca aşağıdaki arazinin dört bir yanını uzaklara kadar görebiliyorlardı. İleride güneydeki ağaç kümeleri ve bunların gerisinde yer yer göze çarpan bir su ışıltısı dışında arazi büyük ölçüde boş ve düzlüktü. Tepenin bu güney tarafında altlarında eski yol batıdan gelerek doğuda karanlık bir sırtın ardında kayboluncaya kadar bir aşağı bir yukarı kıvrılarak kurdela gibi akıp gidiyordu. Üzerinde hareket yoktu. Yolun çizgisini gözleriyle doğuya doğru takip edince dağları gördüler. Yakındaki tepecikler boz ve kasvetliydi. Bunların gerisinde gri renkli, daha boylu şekiller yükseliyordu. Daha da geride ise bulutlar arasından parıldayan yüksek beyaz zirveler vardı. İşte geldik dedi Mary. Çok da neşesiz ve albenisiz bir yermiş. Ne su var ne de bir korunak. Gandalf'tan da eser yok. Ama bizi beklemedi diye onu suçlamıyorum. Tabii eğer buraya geldiyse. Kim bilir dedi yol gezer etrafına düşünceli düşünceli bakarak. Briye bizden bir iki gün sonra varmış olsa bile buraya bizden önce gelebilirdi. Sıkıştığında çok hızlı at sürer. Aniden eğilip kurganın tepesindeki taşa baktı. Bu taş diğerlerinden daha düz ve sanki yangından etkilenmemiş gibi daha bir beyazdı. Taşı eline alıp parmakları arasında çevirerek inceledi. Bu taş yakın bir zamanda elden geçmiş dedi. Bu işaretler nedir sizce? Frodo taşın düz olan alt yanında bazı çizikler gördü. Sanki bir çizgi, bir nokta, sonra da üç çizgi daha var gibi dedi. Sol taraftaki ince dallı bir G rünü olabilir, dedi yol gezer. Belki Gandalf'tan bir işarettir. Yine de emin olamayız. Çizikler ince ve belli ki yeni yapılmış. Fakat bu işaretlerin bizimle hiç alakasız tamamen başka bir anlamı olması da mümkün. Kolcular da rünlerle haberleşir. Bazen buralara da uğrarlar. Gandalf yaptıysa bile ne demek olabilir ki bunlar sordu Merry. Bence diye cevap verdi yol gezer. Bunlar G3 anlamına geliyor ve Gandalf'ın 3 Ekim'de burada olduğunu belirtiyor. Yani bundan 3 gün önce. Aynı zamanda acelesi olduğunu ve bir tehlikeyle karşılaştığını da gösteriyor. Öyle ki daha uzun ve anlaşılır bir şey yazmaya ya zamanı yokmuş ya da bunu göze alamamış. Eğer durum böyleyse bizim de ihtiyatlı olmamız gerekecek. Ne anlama gelirse gelsin bu işaretleri onun yaptığından emin olabilseydik keşke dedi Frodo. İster önde olsun ister arkada onun da bu yol üzerinde olduğunu bilmek bayağı rahatlatacaktı beni. Olabilir dedi yol gezer. Kendi adıma onun burada bulunduğu ve bir tehlikeyle karşılaştığı fikrindeyim. Burayı ateşler kavurmuş. Şimdi 3 gece önce doğuda gökyüzünde gördüğümüz ışıklar geliyor aklıma. Sanırım bu dağ başında saldırıya uğradı. Ama sonuç ne oldu onu bilemem. Artık burada değil ve bizim de kendi başımızın çaresine bakıp elimizden geldiğince Ayrık Vadi'ye ulaşabilmek için yola devam etmemiz lazım. Ayrık Vadi'ye ne kadar var diye sordu Mary yorgun gözlerle çevreye bakarak. Fırtına başından bakınca dünya çok yabani ve engin görünüyordu. Bree'den doğuya bir günlük mesafede terk olmuş han vardır diye cevap verdi yol gezer. Yolun oradan sonraki bölümünün mil olarak ölçülüp ölçülmediğini bilmiyorum. Kimileri şu kadar der, kimileri bu kadar. Garip bir yoldur ve geçen zaman kısa da olsa, uzun da olsa gidenler bir an önce oraya varmak için sabırsızlanır hep. Ama hava iyi olur, şansım da yaver giderse ben yayan olarak ne kadar zamanda varırdım onu biliyorum. Buradan yolun Ayrık Vadi'den çıkan gürültü suyunu açtığı Bruinen geçidine 12 gün. Önümüzde en azından 2 haftalık bir seyahat var. Çünkü yolu kullanabileceğimizi hiç zannetmiyorum. 2 hafta dedi Frodo. O süre içinde çok şey olabilir. Olabilir dedi yol gezer. Bir süre tepenin güney kenarında sessizce durdular. O tenha yerde Frodo ilk kez olarak ne kadar evsiz, barksız ve tehlike içinde olduğunu tam anlamıyla kavradı. Talihin onu sakin ve aziz şairden ayırmış olması içini yakıyordu. Geriye, batıya, evine doğru uzanan nefret verici yola dikti gözlerini. Aniden batıya doğru gelmekte olan 2 kara noktanın yol üzerinde hareket ettiğini fark etti. Bir daha baktı. Başka 3 kara noktanın da ağır ağır ötekilere doğru ilerlemekte olduğunu gördü. Bir çığlık atarak yol gezerin koluna yapıştı. "Bak," dedi aşağısını işaret ederek. Yol gezer derhal Frodo'yu da yanına çekerek yıkıntı halindeki çemberin gerisine yere yapıştı. Merry de kendini onların yanına attı. "Ne onlar?" diye fısıldadı. "Bilmiyorum ama korkarım en kötü haber," diye cevap verdi yol gezer. Yavaş yavaş tekrar çemberin kenarına kadar sürünüp iki sivri taş arasından uçurumun kenarından bakındılar. Işık artık parlak değildi. O açık sabah olmuş. Doğudan sokulan bulutlar devrilen güneşi ele geçirmişti. Hepsi kara lekeleri görebiliyorlardı. Ama Frodo ile Merry şekillerini tam olarak seçemiyordu. Fakat içlerinden bir ses onlara orada ta aşağıda dağın eteğinin gerisinde yolda kara süvarilerinin toplanmakta olduğunu söylüyordu. "Evet," dedi daha keskin gözleriyle şüpheye yer bırakmayacak kadar açık gören yol gezer. "Düşman burada." Telaşla emekleyerek arkadaşlarını bulmak için dağın kuzey tarafından aşağıya süzüldüler. Sam ile Pellegrin de boş durmamış, bulundukları kuytuyu ve etrafındaki bayırları gözden geçirmişlerdi. Yamacın pek de uzak olmayan bir yerinde berrak bir su pınarı, pınarın yakınlarında da olsa olsa bir iki günlük ayak izleri bulmuşlardı. Çukurun içinde de yakın zamanda yakılmış bir ateşle acele bir konaklamanın kalıntıları görülebiliyordu. Bulundukları çukurun dağ tarafında birkaç devrilmiş kaya vardı. Bu kayaların arkasında Sam özenle dizilmiş küçük bir odun stokuna rast geldi. "Acaba bizim Gandalf mı gelmiş buraya?" dedi Pippin'e. "Bu odunları buraya kim koyduysa geri dönmeye niyeti varmış gibi geliyor bana." Bu buluşlar yol gezerin de çok ilgisini çekti. "Keşke biraz durup buradaki zemini kendim araştırsaydım," dedi ayak izlerini incelemek için pınara doğru seyirtirken. "Tam korktuğum gibi," dedi geri döndüğünde. Sam ile Pippin yumuşak toprağı çiğnemişler, izler karışıp bozulmuş. Yakınlarda kolcular uğramış buraya. Odunları bırakan onlar. Fakat kolcularınkinden başka daha yeni izler de var. Daha bir iki gün önce en az bir çift ağır çizme geçmiş bu çukurdan. En az bir çift. Artık emin olamam ama sanırım çizmeliler birkaç kişi olmalı. Sustu ve kaygılı düşüncelere daldı. Hobbitlerin hepsinin aklından pelerinli, çizmeli süvarilerin hayali canlandı birden. Eğer atlılar bu kuytu yeri zaten bulmuşlarsa, yol gezerin onları en kısa zamanda başka bir yere götürmesi daha iyiydi. Düşmanların sadece birkaç mil ötede, yolda olduğu haberini de almış olan Sam, çukura büyük bir hoşnutsuzlukla bakıyordu. "Bir an önce buradan ayrılsak daha iyi değil mi Bay Yol Gezer?" diye sordu sabırsızca. "Vakit geç oluyor. Bu çukuru da hiç sevmedim. Her nedense içimi daraltıyor." "Evet, gerçekten de ne yapmamız gerektiğine hemen karar vermeliyiz," diye cevap verdi yol gezer. Yukarı bakıp zamanı ve havayı tartarak. "Eh, Sam," dedi sonunda. "Ben de buradan hoşlanmıyorum. Fakat hava kararmadan varabileceğimiz daha iyi bir yer de düşünemiyorum.